Ayrım 7. İki darbe arasında. İskender Pala, sayfa 81. Assubay Hazırlama Okulu kütüphanesinde kitap alımı yapılması için talepte bulunmak istiyordum. Uzun yıllardır kütüphaneye yeni kitap girişi yapılmamıştı. Daha doğrusu kütüphaneyi sahiplenecek birisi gerekiyordu. Bunu üstlendim. Yeni kitaplardan alabilmek için personele duyuru yaptım. Kütüphanede bulunmasını istedikleri kitapları listelemelerini istedim. Birkaç liste hazırlandı. Bu arada öğretmenlerimizin istedikleri kitap listelerine bakınca kültür ve bilim hayatımız adına hayıflanmamak elde değildi. Listeleri iyileştirecek araştırmalar yaptım ve bununla yetinmeyip bir de resmi devlet kurumlarından kitap isteyen dilekçeler yazılıp gönderilmesini sağladım. TDK, TTK, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi gibi bazı kurum ve kuruluşlardan ücretsiz kitap talebinde bulunduk. Bu kuruluşların bazılarından koliler halinde kitap geldi. Ne var ki komuta kademesinden birileri devlet kurumlarından gelen bu kitapların listelerini gözden geçirip içlerinden bazılarının kütüphaneye girmesinin sakıncalı olacağına karar vermiş. Çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların yayınlarından bazıları konuları yönünden gerici. Henüz o yıllarda irtica kelimesi yaygın değildi. Bulunmuş, kitapların yakılması istenmişti. Yakılmak istenen kitapların ortak özelliği kapaklarında sarıklı veya Osmanlı serpuşu olan portrelerin yer alıyor oluşuydu. Sırf bu yüzden Farabi, Ali Kuşçu gibi bilim adamlarının hayatlarına dair kitaplar sakıncalı bulunmuş, imhası yoluna gidiliyordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam adında Atatürk geçen ve Atatürk'ün bilime verdiği önemi anlatan bir kitap bile vardı yakılacak kitaplar arasında. Kapağındaki resim birisinin hoşuna gitmemişti işte. Söz gelimi kitabın kapak kompozisyonunu hazırlayan tasarımcı yahut ressam sanatının nelere sebep olduğunu duysa acaba ne derdi? Neye göre böyle bir portre çizdiğini nasıl izah ederdi? Bütün bu arındırma faaliyeti yazık ki Atatürkçülük adına yapılıyordu ve garip olan husus Atatürkçülük adına kitabı yakan makam, Atatürk'ün kurduğu bir kurumun, Türk Dil Kurumu'nun ve yine onun kurduğu Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını da yakıyordu. Her ikisi de lağvedilmemiş olan bu iki devlet kurumunun kitaplarını topluca imha etmek hem de 1986 yılında hem de çağdaşlık ve ilericilik adına, Atatürkçülük adına, bilimsellik adına ne büyük utançtı. Sanırım ertesi yılın ilk aylarında bu kitap yakılma hadisesi haftalık 2000'e doğru ve Nokta dergilerinin manşeti oldu. Daha sonra bazıları bu haberi basına sızdıranın ben olduğumu düşündüler. Ah, elimde belge bilgi olsaydı bilimin haysiyeti adına ve kitabı yakılan değerli araştırmacıların emeğini korumak için ben de gider bunu basına verirdim. Deniz Kuvvetleri'ne girdiğim yıl emirle yazdığım Türk Dil Bilgisi ve kompozisyon kitabının basım işlemleri yürüyordu. Meğer kimliğim yavaş yavaş ortaya çıktığı için olsa gerek bu kitabı da tıpkı ansiklopedi maddeleri gibi birkaç inceleme engeli konulmuş, hatta rütbeli edebiyat öğretmenlerinden hariç bir de üniversiteye gönderilip bilimsel yeterlilik konusunda rapor istenmiş, gelen raporun olumsuz olması beklenir ve umut edilirken çok olumlu bir inceleme ile kitabın bir an evvel basılması ve hatta sivil liseler içinde ders kitabı yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na teklif edilmesi doğrultusunda raporlar gelmiş. Kitabın basılmasının aslında ideolojik bir bakış açısı yüzünden geciktiğini Deniz Kuvvetleri'ne girdiğim günlerde tanıdığım ve Eğitim Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Erdoğan Yılmaz tarafından sümen altı edildiği haberini alıyordum. Doğruydu yahut yanlıştı, araştırma olanağım yoktu. Çünkü Erdoğan Binbaşı benimle yıldızı barışmayan, vaktiyle sol ideolojik nedenlerle öğretmenlik mesleği dışına çıkartılmış, sonradan da kendisine itibar eden komutanlarla yine okullar dışında ama bu sefer eğitimi derinden etkileyecek mevkilerde ve öğretmenlerle dirsek temasında çalışmaya başlamış bir edebiyat öğretmeniydi. Onu hiç sevmemiştim. Zannederim o da beni sevmiyordu. Görünüşte çok zarif bir beyefendi, ağzı laf yapan, kıvrak, becerikli ama hakikatte işten pazarlıklı ve sinsi biriydi. Ben Assubay okuluna geldiğimde o da binbaşı rütbesiyle bağlı bulunduğumuz Deniz Eğitim Komutanlığı'nda bulunuyordu ve bir yandan yüzüme gülerken diğer yandan beni uzaktan uzağa kontrol ve tedirgin etmeyi başarıyordu. En azından okullardan gelen evrakın pek çoğu onun elinden geçiyor, edebiyatla ilgili bir işlem yönetim kademesinde galiba ona sorulmadan yapılmıyor, onun takdimiyle bir konu ya müspet ya menfi neticelerini biliyordu. Erdoğan binbaşı o yıllarda neredeyse deniz okullarının eğitim komutanlığına açılan kapısıydı. O da bulunduğu yeri ideolojik bakımdan fevkalade etkili kullanıyor, bilhassa eğitim komutanlarınca hüsnü kabul görüyordu. Ve elbette ki bu da benim aleyhime oluyordu. Emir'le yazdığım ama çok emek verdiğim kitabımın basımı gecikmeye başlamıştı. O kadar ki sonunda komutanlığa dilekçe üstüne dilekçe veriyor, hazırladığım kitabın ya basılmasını yahut basılmama sebebini öğrenmeyi talep ediyordum. Nasıl olduysa sonunda kitabımın basılmasına karar alınmış. Hatta ilgili yazı bana ulaştığında Heybeliada Deniz Lisesi'nin matbaasında dizilmeye başlanmıştı bile. Ağustos ortalarına kadar hazırlıklar tamamlanmış, kitabın dizgi hataları ve düzeltmeleri için benim de matbaaya gitmem gerekmişti. Hayatımın bütün akışını değiştirecek o günlerin arifesinde olduğumu henüz bilmiyordum. Eşim benim bilimsel çalışmalarımın bağlayıcılığı yüzünden bütün yıl boyunca evde sıkılmış olmalıydı. 9 aylık bir bebek, 5 yaşında bir çocuk. Heybeliada'da biraz açılırlar diye onları da beraber götürmeye niyet ettim. Zaten yaz ortasındaydık. Pek çok kişi tatildedir. Fazla göze çarpmayız diye düşündüm. Bütün isteğim, ben bir yandan iş yaparken eşime ve çocuklarıma küçük de olsa bir tatil imkanı tanımaktı. Yıllık izinlerimizde benim eve kapanıp yazı yazmam ve kütüphanelere koşturup araştırma yapmam yüzünden hiç tatil yapamıyorduk. Belki de tatil imkanımız oluşmuyordu. İşte bu yüzden tatil niyetini eşimle çocukları da Heybeliada'ya beraber götürme fikri bana masum bir talep gibi görünmüştü. İsterseniz sonrasını gerçek yazışmalardan takip edelim. 20 Ağustos 1987 kıtası Deniz Astsubay Hazırlık Okul Komutanlığı Sınıf ve Rütbesi Öğrenci Kıdemli Üsteğmen Adı Soyadı Doktor İskender Pala Baba Adı Mehmet Memleketi Uşak Doğum Tarihi 1958 Duhulü 21 Haziran 1982 Nasbı 30 Ağustos 1984 Sicilno 82-3 Özü Muhtel Hizmetleri Hakkında Komutanlık Önüne 17-20 Ağustos 1987 tarihleri arasında basılmakta olan Türk Dil Bilgisi kitabının tahsislerini yapmak üzere Deniz Lisesi Komutanlığı'nda görevlendirildim. Aynı tarihlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Şafak Dinlenme Tesislerinden yararlanmak üzere 15 Ağustos Cumartesi günü eşim ve iki çocuğumla birlikte Heybeliada'ya gittim. Şafak Motel'den 103 numaralı odayı 5 günlüğüne adıma tahsis ettirdim. Ancak akşam yemeği için Şafak Gazinosu tesislerine gittiğimizde kamp müdürü, öğretmen kıdemli üsteğmen Necmi Mazmanoğlu, eşimin başörtülü oluşu nedeniyle gazinoyu terk etmemiz gerektiğini tebliğ etti. Oysa şimdiye kadar eşimin aynı kıyafetiyle Harbiye, Fenerbahçe ve Kalender ordu evlerinden yararlanmak istediğimizde bu tür bir güçlük ve engelleme ile karşılaşmadık. Kanun ve yönetmeliklerde yer almadığı halde maruz bırakıldığımız tatsız durumun gerekçesini ve mağduriyetimiz hakkında gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. İmza. İşte benim hayatımı allak bullak eden, kah iyi, kah kötü yönlendiren, bazen acısını, bazen neşesini sunan, kimi imtihanını, kimi imanını yaşatan dilekçe bu idi. Türban kelimesi henüz siyasi literatürümüze girmemişti. Başörtüsü yastığı diye bir şey fazla bilinmiyor ama bazı insanlar başörtülülerin çoğaldığını görüp bundan rahatsız olduklarını yeni yeni dillendiriyorlardı. İşte bu yüzden yukarıdaki dilekçeye dökemediğim bazı duygularım vardı ki şimdi bu satırları yazarken bile beni sarsmaya devam eder ve zannederim bu konuda uğradığım mağduriyetin tazminatını Karun'un hazineleri bile karşılayamaz. Heybeliada'ya öğlen saatlerinde varmıştık. Motele yerleştikten sonra biraz adada gezindik. Akşam üzeri iyice acıkmış Şafak Gazino'ya, askeriyede sosyal tesislere böyle deniyordu. Yemek için gitmiştik. Daha kapıdan girerken 5 yaşlarındaki büyük kızım tavuk grill makinesini görmüş ve babacığım ben bu dönen tavuktan yemek istiyorum demişti. Ben de elbette kızım deyip bizim odaya tahsisli masaya oturduk. Önce garsonlar servis açıp bizden sipariş aldıysa da uzunca bir müddet hiçbiri yeniden masamıza uğramadı. Yanımızdan geliyorlar, geçiyorlar ama hiçbiri bizim masaya bir bardak su bile koymuyorlardı. Neden sonra bir şeylerin ters gittiğini anladım Üstelik çevredeki masalardan tek tük başlarda bize kaçamak bakışlar göndermeye başlamışlardı. O sırada kamp müdürü Necmi Üstemi'nin beni çağırdığını söylediler. Necmi eski arkadaşımdı. Senli benli olduğumuz bir arkadaş. Yanına vardığımda zavallının alı al moru mor idi. Dedi ki, İskenderciğim, buyur buradan evime gidelim. Kaç gün istersen misafirimin ol. Seni başımla bir tutar, dostlukta kusur etmem. Ancak okul komutanı telefon etti, eğitim komutanı gelecekmiş, eşini böyle görürse komutana fırça atarmış, ya da başörtüsünü çıkarsın, ya da şimdi gazinoya, yarın da vapurlar çalışmaya başlayınca moteyi terk etsin diyor. Mesele anlaşılmıştı. Meğer Şafak Gazino'nun çay bahçesinde eğitim komutanının kızı oturuyormuş. O bizi görmüş ve sivilden davet ettiği çoğunun Şafak tesislerine girme hakkı bile bulunmayan arkadaşlarına hava atmak ve otoritesini göstermek için orada bulunmak en tabii hakkı olan bizleri dışarı attırmak istemiş. O okul komutanını aramış, okul komutanı da Necmi Üsteğmen'i. Çok sıkıntılı bir durumdu. Necmi'nin haline de üzüldüm. Eşim başörtüsünü çıkaramayacağına göre tek çare kalıyordu. Şafak Gazino'dan çıkmak. Bunun resmen bir kovulma olduğunu oradan çıkıp gittikten, olayın şokunu atlattıktan sonra anladık. Ada rıhtımında üzüntülü ve dalgın yürürken 5 yaşındaki kızım hala benden tavuk grili istiyordu ve ben o akşam bütün adayı dolaştım, hiçbir yerde tavuk bulamadım. Bunun bir baba için ağırlığını, bir aile reisinin bebeği kucağında eşine karşı yaşadığı böyle bir beceriksizliği ve mahcubiyeti, herkesin adeta alay eden veya acıyan bakışları arasında bir restoranı aç karnına terk edip gitmenin ne demek olduğunu dakikalar ve saatler ilerledikçe daha şiddetli hissetmeye başladık. Olayın ağırlığı altında nefessiz kaldığımı hissediyordum. Ertesi gün motelden çıkmayarak tepkimizi gösterdik. Eğer kapımıza birisi gelip çıkın demiş olsaydı kovacak ve yazılı emir isteyecektik. Ama bir kere ağzımızın tadı kaçmış. 2 günlüğüne de olsa güya tatil ve dinlenme maksadıyla getirdiğim eşimle çocuğuma sıkıntı yaşatmıştım. Bebeğimiz de bundan etkilenmiş olsa gerek, durmadan ağlıyordu. Nihayet pazartesi günü alelacele işimi bitirip İstanbul'a döndük. Yukarıdaki dilekçeyi sıralı amirler yoluyla Astsubay Okulu Komutanlığı'na verdim. 8 Eylül 1987 gün ve per 2 nokta üst üste 3922-446-87 sayı ile kişiye özel bir cevap aldım. Öğretmen Kıdemli Üsteğmen İskender Pala 82-3. İlgi 20 Ağustos 1987 tarihli dilekçeniz. İlgi dilekçeniz tetkik edilmiş ve İç Hizmet Yönetmeliğinin 664. maddesinin 12. fıkrası, her askeri gazinonun iç işleri için hususi bir talimatı vardır. Bu talimat gazinoda asılı bulunur. Herkes bu talimata uymaya mecburdur, hükmünü amirdir. Bu nedenle dilekçenizde belirttiğiniz konuda bu talimata istinaden uygulama yapıldığı kanaatindeyim. Bilginizi rica ederim. Özcan Özuz, Deniz Albay, Deniz Astubay Hazırlık Okul Komutanı. Cevabi yazının olayı geçiştirmek üzere hazırlandığı belliydi. Oysa benim içimdeki kırgınlık, aldatılmışlık, hakkı çiğnenmişlik gittikçe büyüyor, kabarıyordu. Üstelik Şafak'ta duvara asılı özel bir gazino talimatı yoktu, bize de kimse böyle bir talimat göstermedi. Eğer olsaydı bile o yıllarda gazino talimatlarına başörtüsüyle ilgili herhangi bir şey yazılmazdı. Bu tür yerlere başörtülü girmenin yazılı emirle yasaklanması için daha 10 yıl geçmesi gerekiyordu. Bu furyanın ilk mağdurlarından belki de ilk mağduru olmuştuk ve belki de bizim gibi kovulanlar çoğaldıkça yazılı emre dönüşme süreci yavaş yavaş tamamlanmış olacaktı. Çünkü kovulan kovulduğuyla kalıyor, sinmişlik ve ürkeklik içerisinde çareyi bir daha oraya adım atmamakta buluyor, hakkını arayan olmuyordu. Hoş arasa ne çıkardı? Hütbe sahibinin keyfine göre iş hizmet kanununda bile olmayan bir güç kanunu uygulanıyordu. Nitekim başörtüsüyle ilgili açmazlar ancak birkaç yıl sonra gündeme gelecek. 90'lı yılların ortasına doğru türban siyasetin de merkezine yerleşecekti. Bu bakımdan benim durumum o günün şartları içinde tamamen keyfi bir uygulamanın göstergesiydi ve hakkımı aramak konusunda bütün hücrelerim isyanlardaydı. Günlerce ne yapacağımı düşündüm. Çevremde bu konularda akıl danışacak büyüğüm yoktu. Meslektaşlarım ise beni daha çok kendi hedefleri için alet etmek istiyorlar. Kimisi şenlik olsun diye, kimisi ileride oh olsun diyebilmek için, kimisi de gerçekten samimiyetle yol gösteriyorlardı. Şaşırmıştım. Eğer bu haksızlığa katlanacak olursam askerlik mesleği benim kişiliğimi zedelemiş olacaktı. Katlanmak için bir nedenim de yoktu ayrıca. Demokrasi denilen şeyin birilerinin istediği biçimde uygulanan bir şey olduğunu henüz bilmiyordum. Astsubay okulu komutanının kaçamak cevabı beni etkilemiş, sonucu ne olursa olsun hakkımı aramam gerektiğini telkin etmişti. Askeri prosedür gereği bu defa dilekçemi, verilen cevabı da ek yaparak bir üst makama, Deniz Eğitim Komutanlığı'na sundum. Günlerce sonra bana özel damgalı bir cevap verildi. Öğretmen kıdemli üsteğmen İskender Pala 82-3'nin dilekçesi, ne uyarı mahiyetinde cevap yazısı başlığını taşıyan bu yazı dolu dolu 6 sayfadan ibaretti ve içinde benim davamda haksız olduğumu gösterecek bir tek satır bile yoktu. Yorumlar ve alıntılar ile doldurulmuş 6 sayfayı bir bütün olarak okuduğunuzda bile bir hak arama dilekçesi veren kişinin sanki suçlu gösterilmesi için olağanüstü bir çaba sarf edildiği, buna rağmen komik şeyler söylendiği apaçık görünüyordu. Sonuçta yine şaşılacak bir husus vardı. Ben hakkımı aramak için dilekçe vermiştim ama haksız konuma düşürülerek uyarı alıyordum. Davacı iken davalı, masum iken suçlu olmuştum. Güç, adaleti bir kez daha kündeye getirmişti. O gün gerçekten de üniformamdan soğuduğumu hissettim. Uyarı yazısının en mantıklı ve anlaşılır kısmı sonuç kısmıydı ve şöyle deniyordu. 8. Buraya kadar yapılan açıklama ve değerlendirmeler sonucu Şafak Özel Eğitim Merkezi ve dinlenme kampından çıkartmanızı gerektiren durum. A. Normal bir örtünmenin sınırlarını aşarak son zamanlarda adeta belirli bir politik görüş ve bu görüşe mensup gruplarca yürütülen çeşitli eylemleri simgesi hale getirilmeye çalışılan bir kıyafetli askeri bir mahalle girilmesi ve siyasi bir mahitte bir tartışma ortamı yaratılması. B. Bu surette aynı mesleğe mensup kişi ve ailelerin aynı duygu, düşünce, kanaat etrafında birleşerek bütünleşmesini zedeleyici bulunması. C. Şafak Özel Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı Yönetimi ile bu kampta huzur ve düzeni sağlamaktan sorumlu Deniz Lisesi Komutanlığı'nın müşkül durumda bırakması. D. Her konuda ve her zaman önderimiz olan Yüce Atatürk'ün ilki ve inkılapları ile direktiflerine uymaması nedenleriyle uygun görülmemiş ve ilgili komutanlıkça yapılan işlem yerinde bulunmuştur. 9. Ayrıca eğitim camiasının bir unsuru olarak Deniz Eğitim Komutanlığı'nın eğitim, öğretimle ilgili yoğun faaliyetlerini dikkate almadan haksız ve geçersiz bir mağduriyet beyanı ile makamı boş yere meşgul etmeniz hayret ve üzüntü yaratmıştır. 10. Yukarıda belirtilen görüş, açıklama ve ilkeler doğrultusunda A. Kendinizi süratle yetiştirmenizi, B. Yüce Atatürk'ün ifadeleri ile zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun bir ferdi olduğunuzu hiçbir zaman unutmamanızı, C. Bundan böyle benzer tutum ve davranışlardan uzak durmanızı önemli hatırlatırım. Attila Tuzman, Tümamiral, Deniz Eğitim Komutanı. Bana yukarıdaki uyarıları yapan yazı, Deniz Eğitim Komutanlığı'ndan Astsubay Okulu Komutanı'na gönderilmiş kişiye özel damgalı aşağıdaki dilekçenin eki idi. Eğitim yanıt 1800-1176/87. Konu dilekçe hakkında. 16 Ekim 1987. Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı'na. İlgi: A. Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı'nın 8 Eylül 1987 gün ve per 3922-446/87 sayılı yazısı. B. Öğretmen kıdemli üsteğmen İskender Pala'nın 23 Eylül 1987 tarihli dilekçesi. Hay. C. Deniz Eğitim Komutanlığı'nın 5 Haziran 1987 gün ve eğitim yönetmeliği 1800-546/87 sayılı emri. 1. Öğretmen kıdemli üsteğmen İskender Pala 82-3 Heybeliada Şafak Özel Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı'ndan eşinin kıyafeti dolayısıyla çıkartılması üzerine yaptığı müracaatta ilgi A ile verilen cevabı yeterli görmeyerek İlgi B ile Deniz Eğitim Komutanlığı'na başvurmuştur. 2. Anılan subayın müracaatı üzerine durum incelenmiş ve hazırlanan cevap ekte gönderilmiştir. 3. Bu emir ve eki öğretmen kıdemli üsteğmen İskender Pala'ya uyarı mahiyetinde tebliğ edilecek, evveliyatı ile birlikte şahsi dosyasına konularak dosya fihrisine işlenecektir. 4. Ayrıca İlgi C emir ekinde gönderilen Atatürk İlke ve İnkılapları el kitabının muhtevasına hakim olarak davranışlarını buna uygun şekilde düzenlemesi ve bu konuda öğrencileri için tam bir örnek teşkil etmesi hususunda dikkati çekilecektir. 5. Özellikle söz konusu kitabın baş emrinde yer alan hepimizin asli görevi onun, Atatürk'ün ilke ve inkılapları etrafında her gün daha büyük bir bilgi ve bilinçle teçhiz edilmiş olarak birleşmek ve bütünleşmektir. Eğitici, öğretici personel bu konuda gerekli çabayı gösterecek ve örnek olacaktır. İfadesi hatırlatılacak ve bu ifadenin düşünce, eylem ve görünüşüyle çağdaş uygarlığın gereklerini bir bütün halinde yerine getirmek anlamına geldiği vurgulanacaktır. 6. Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığınca A. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri El Kitabı baş emrinin 5. maddesi uyarınca yukarıdaki hususların takip ve kontrolü sağlanacak ve öğretmen kıdemli üsteğmen İskender Pala'nın giydiği üniforma, taşıdığı sıfat, bulunduğu mahal ve temsil ettiği müesseses ile telifi mümkün görülmeyen tutum ve davranışları tespit edildiğinde gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Deniz Eğitim Komutanlığı'na bildirilecektir. Rica ederim. Attila Tuzman, Tümamiral, Deniz Eğitim Komutanı. Ekler, Ek A, Öğretmen Üsteğmen, İskender Pala'ya uyarı mahiyetindeki cevap. Her şey çok anlamsızlaşmıştı. Dilekçemde sorduğum hiçbir soruya cevap olmayan ve kendisiyle de çelişen birkaç sayfalık yazıyı uyarı mahiyetinde tekrar tekrar okudum. İçinden çıkamadım. Önümde iki yol vardı. Ya bu uyarıya boyun eğip yaşamak ya da aynı dilekçeyi bir üst makam olan Deniz Kuvvetleri'ne, oradan olumsuz cevap gelirse bir üst makama, Genelkurmay, oradan olumsuz cevap gelirse Milli Savunma Bakanlığı'na, sonra Başbakanlığa, sonra Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe yazmaktı. Kime danıştıysam, askeri ve sivil hangi kanun adamına gösterdiysem herkes bana hak verdiler. Ama davayı kazanabileceğim konusunda bir tanesi bile olumlu bir cümle söylemedi. Kızımın elinden tutup Heybeliada sokaklarında tavuk grill aradığım günün acısını kalbime gömdüm. Eşimin o günkü gözyaşını da büyük günün hesabına bıraktım ve davadan vazgeçtim. Yenilmiş, yıkılmış ve incinmiştim. Sonraki yıllarda bu onursuzluk ile yaşamaya alışacaktım. Yenilgime en çok sevinen meslektaşlarım yazık ki öğretmenler oldu. Bereket versin, kısa sürede Astsubay okulundan alındım da her gün yüzlerine bakıp garip ve alaycı ifadeler okumaktan kurtuldum. Meğer öteki kuvvetlerin eğitim komutanlarına benim Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren öğretmenim var diye övünen Amiral Attila Tuzman, o öğretmenin eşinin başörtüsünden ürküp birdenbire bütün bilgilerimi unutmamı istemiş, beni öğretmenlik mesleğinin dışına itelemişti. Emir 20 Kasım 87 tarihinde Boğaziçi'ne derse gittiğim bir gün tele mesaj ile gelmiş ve bana derhal tebliğ edilmişti. Bundan sonraki atamalarımın pek çoğu mesaja dönüştürülmüş bir emir biçiminde, aciliyet içerir mahiyette, ivedi damgasıyla gelecekti ve emrin ya altında ya üstünde benimle birlikte başka isimler de yer alacaktı. Bu isimlerden pek çoğu yolsuzluk, usulsüzlük, başarısızlık, arsızlık ve böyle suçlamalar nedeniyle görevlerinden el çektirilenler veya yüz kızartıcı suç işleyenler olurdu ki, adımın bu tür insanlarla yan yana anılmasının da İleride benim kaderimin bir parçası olmasına tahammülüm kalmayacağı derecelere gelecektim. Mesaj emirde Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Edebiyat Öğretmenliğinden Kasımpaşa Deniz Hastanesi Baştabipliği Hastane İdari Amiri Personel Subay Müdür Vekilliğine atamamın onayda olduğu ve emrin tebliğ edilerek ayrılış ve katılışımın tamamlanıp bildirilmesi yazılıydı. İki gün içinde her şey oldu bitti. Mesai adresim değişti. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğine veda ettim. Astsubay okulunda iken sıralı komutanlıklar nezdinde adımın başına doktor unvanının yazılması için o kadar mücadele etmiştim ki okuldan ayrıldığım gün arkadaşlarım "Sonunda seni doktor zannedip Deniz Hastanesi'ne tayin ettiler işte," dediler. Meğer bu şakayı tayinden önce kuvvet komutanlığında, tayinden sonra da hastanede hakikat zannedenler olmuştu. 7. ayrımın sonu, sayfa 94.